Ayrım 15, Asya çağının öncüleri, 21. yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao, Doğu Perinçek, sayfa 192. 3.6, Mao'nun putlaştırılması. Çin'de Mao'nun köyünün bulunduğu Hunan eyaleti dışında heykeline rastlamadım. Mao teorinin anısı pratiktir diyordu. Gerçeklerin alıntılarla ispatlanamayacağı konusunda büyük mücadeleler verdi. Gerçeğin olgularda aranması gerektiğine işaret etti. Ne var ki Çin'de Mao'dan alıntılar zaman zaman gerçeğin yerine konmuştu. Bu tecrübeden sonra öyle gözüküyor ki Çin Komünist Partisi resimleri bir miktar indirmekte yarar gördü. İnsanların her yerde o alıntının sahibiyle karşılaşmaması ve daha canlı düşünebilmesi için bu önleme başvurduklarını söylüyorlar. Resimlerin hepsini indirmediler, resimleri azalttılar. Resimleri indirirken Mao'yu kafalardan bütünüyle silmeyi amaçlayanlar da vardı kuşkusuz. Dogmatizm her zaman devrimci teorinin düşmanlarına fırsat vermiştir. 1989 yılında Tiananmen olayı sırasında Mao'nun resmine kimlerin düşman olduğu apaçık ortaya çıktı. Çin'de sosyalizmi yıkmak isteyenler meydanın ortasına, Mao'nun resminin karşısına New York'taki özgürlük heykelinin benzerini diktiler. Mao'nun karşısındaki seçenek kapitalizme geri dönüştü. Kaldı ki Çin'de kapitalizme dönüş, feodalizme dönüş olabilir. Çin birliğini ancak sosyalizm sayesinde koruyabilir. 3.7 Köylülük ve Kültür Devrimi. Çin'de demokratik devrim ve sosyalizmin inşası dönemlerinde köylü nüfusun işçilik kitlesine göre çok fazla olduğu biliniyor. Çin devrimi köylüye dayandı ve başka bir sınıfa da dayanamazdı. Bu olgu köylü ideolojisinin etkisi konusunu da kuşkusuz her dönemde ve bu arada kültür devrimi yıllarında da gündeme getirdi. Kültür devrimi proletarya kültürünü yaymaya çalıştı. Köylü küçük mülkiyet demektir. Bu nedenle köylülüğün dönüştürülmesi Çin devriminin önemli sorunları arasındadır. Sanayi ile tarım, şehir ile köy, işçi ile köylü arasındaki çelişmelerin çözümü sosyalizmin başlıca sorunları içindedir. Köylü tarihi olarak adım adım tasfiye olacaktır. Ancak bir yandan da devrimin dayandığı esas kitledir. Hem onun elinden tutacaksınız hem de değiştirmeye çalışacaksınız. Mao Zedong Çin gerçeğinden hareket etti, köylülüğe dayanarak devrim yaptı. Öte yandan dayandığı köylülüğün kültürel yönden kendi eylemiyle değişmesine önderlik etti. Mao'nun köylü sorunundaki çözümü şöyle özetlenebilir. Köylülüğün devrimci birikimini harekete geçirdi, köylünün iktisadi menfaatlerini savundu. Özellikle mülksüz köylüyü ağa ve tefeci baskısından kurtardı ve toprağa kavuşturdu. Sonuç olarak onu özgürleştirdi ve çağdaşlaştırdı. Şehir-köy farkının ortadan kalkması, tarım-sanayi farkının ortadan kalkması, işçi-köylü farkının ortadan kalkması için dev adımlar attı. Çin'de toplumun gelişmesi ve değişmesi, köylülüğün gelişmesi ve değişmesiydi. Mao bu basit gerçeği anlamıştı. 3.8 Demokrat Partililerle İttifak ve Milli Burjuvazi'nin Dönüştürülmesi. Çin'de devrime şu veya bu aşamada katılmış olan demokrat partiler, devrimden sonra ÇKP'nin önderliğini kabul ettiler. Böylece burjuvazinin devrime katılan ve barışçı geçiş yoluyla evcilleştirilen kesimlerinin de kendilerini ifade ve sisteme katılma mekanizmaları oluşturuldu. Bu onlara önderlik edebilmek ve onları yeniden biçimlendirmek için gerekliydi. Mao şu gerçeği cesaretle saptadı. İşçi sınıfı dışında başka halk sınıfları da vardı. Mao o sınıfların varlığını görmeseydi onlara önderlik görevinden vazgeçmiş olacaktı. Önderlik ittifak sorunuyla birliktedir. Müttefikiniz yoksa önder de değilsiniz. Müttefikiniz ise onu sayarsanız vardır. Hiçe sayarsanız müttefikiniz olmaz. Her ittifak bedel karşılığıdır. 3.9 Din ve azınlık milliyetlerin dinlerine ilişkin uygulama. Çin devriminin dine ve azınlık milliyetlerin dinlerine karşı tutumu her zaman merakla izlenmiştir. 1980 yılında 10 binin üzerinde cami olduğu saptanıyordu. Eğer insanların inancında cami varsa o camiler sokakta da olacaktır. Her isteyen istediği ibadeti yapabilir ve istediği dine bağlı olabilir. Ama toplumun ekonomik temeli değişiyorsa, feodal düşüncenin üzerinde durduğu temel değişiyorsa, sosyal ilişkiler değişiyorsa ve kültürel yapı değişiyorsa, insanlar kendi özgür yönelişleriyle seçimde bulunacaklardır. Gericilerin propaganda ettikleri gibi Çin yönetimi camileri odun deposu yaparak veya kapılarına kilit vurarak toplumu değiştirmeye kalkmadı. Mesele toplumsal temeli değiştirmek, sosyal ilişkileri değiştirmek ve insanların kafasını değiştirmektir. 3.10 Çin'in güvencesi. Mao sonrasında dünyanın birçok partisinde ve Türkiye'de Çin Komünist Partisi ve devletine yol gösteren tavırlar görüldü. Nasıl biz Türkiye'nin Pekin'den yönetilmesini istemiyorsak, buradan da onları yönetmek iddiasında olamayız. Çin Komünist Partisi'nin hangi yolu izleyeceğine ancak Çin Komünist Partisi karar verir. Ama bizim de elbette sosyalizmin kuruluşuna ilişkin görüşlerimiz olabilir. Bu görüşler bizim Türkiye'de izleyeceğimiz çizgiyle ilgilidir. Ne yapacağımızı belirler. Ancak Çin Komünist Partisi'ne ne yapması gerektiğine ilişkin bir iddia olamaz. Çin Komünist Partisi içinde iki çizgi arasında mücadele her dönem olmuştur. Bugün de var. Çin Komünist Partisi'nin büyük ve çetin devrimci pratiklerde kazandığı birikim, kuşkusuz yalnız Çin halkı için değil, bütün insanlık için güvencedir. Dipnot: Doğu Perinçek başkanlığındaki Türkiye İşçi Köylü Partisi heyetleri, Çin Komünist Partisi'nin daveti üzerine 1975 ve 1977 yılları sonbaharında Çin'i ziyaret ettiler. Her biri 6 hafta süren bu ziyaretlerde Çin'de sosyalizmin kuruluşuna ilişkin incelemelerde bulundular. 1977 ziyaretinde ÇKP Genel Başkanı Hua Guofeng'le 4 saat görüştüler. Hua'dan sonraki başkan Hu Yaoban'la da uzun süren görüş alışverişinde bulundular. Dördüncü bölüm: Mao'yu hayat doğruladı. 4.1 Avrupa merkezli 19. yüzyıl pratiği ve teorisi. 19. yüzyılın büyük ustalarının sosyalizmin kuruluş sürecine ilişkin teorileri sınırlıydı. Çünkü o zaman henüz dişe dokunur bir sosyalizmi kurma pratiği yoktu. 3 ay süren Paris Komünü de göz ardı edilirse sosyalizmin programını geliştirebilecek bir deneyime tanık olmadılar. Bu nedenle sosyalizmin kuruluşu konusunda Marx ve Engels'ten kalan program yetersizdi denenmemişti. Bu program Marx ve Engels'ten önce esas olarak ütopik sosyalistlerin belirlediği programdı. Marx ve Engels 1848 devrimleri ve 1871 Paris Komünü tecrübesini değerlendirerek sosyalizmin kuruluşuna ilişkin teoriyi geliştirdiler. Ancak programları herhangi bir sınavdan geçmemişti. Daha önemlisi, Marx ve Engels'in sosyalizmi kurma programları Avrupa'nın gelişmiş kapitalist ülkeleri için oluşturulmuştu. Oysa manifestodan bu yana bu satırların yazıldığı güne kadar 167 yıl geçti. Henüz gelişmiş bir kapitalist ülkede sosyalizmi kurma pratiği yaşanmadı. 20. yüzyıldaki sosyalizm pratikleri kapitalizmin geri ve köylülüğün yoğun olduğu ülkelerde yaşandı. Bu toplumsal yapı sosyalizmin kuruluş sürecinin sorunlarını da belirledi. Bilimsel sosyalizmin kurucularının programları öngörülen zeminde değil, kapitalizmin en geri ülkesi veya feodalizmin en ileri ülkesi olan Rusya'da ve arkasından da başta Çin olmak üzere dünyanın gelişmemiş alanlarında hayata geçirildi. Bütün bunlara ek olarak 19. yüzyılda kapitalizm, emperyalizm aşamasında değildi. Devrim bir ülkenin içinde proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişmenin ürünü olacaktı. Oysa 20. yüzyılda devrim artık emperyalizmin zayıf halkasının kırılmasıydı. Dolayısıyla bir ülkenin güçleriyle emperyalizm arasındaki çelişmenin ürünüydü. 20. yüzyılın bütün devrimleri bu nedenle vatan savunmasında gerçekleşti. 4.2 Sosyalizmi kurma deneyimlerinin kazanımları. 20. yüzyılda devrim yapanlar kendi ülkelerinin geri toplumsal ekonomik ilişkileri zemininde ve yeterince gelişmemiş üretici güçlerle sosyalizmi kurma deneyimleri yaşadılar. Bu koşullarda hayata uygun programlar ve teoriler üretmek durumundaydılar. Bu görevi Sovyetler Birliği'nde Lenin ve Stalin yerine getirdi. Sovyetler Birliği deneyiminde üretim araçlarının büyük sanayiden başlayarak toplumsallaştırılmasıyla birlikte kapitalizme geri dönüş tehlikesinin de kalkacağı düşünülüyordu. Bu görev tamamlandıktan sonra sınıflar ve sınıf mücadelesi son bulacak, geri dönüşün toplumsal ve ekonomik zemini yok olacaktı. 19. yüzyıldan kalan bu teori, 1960'larda Sovyetler Birliği'nde yoğunlaşan olgular karşısında artık geçersizdi. Modern revizyonizmin Sovyetler Birliği'nde iktidara gelişi, sosyalist harekette yeni bir bunalım yarattı. Sovyetler Birliği'nden sonra sosyalizmi kurma konusunda en önemli deneyim Çin pratiğidir. Hatta Çin'de sosyalizmin kuruluşu Sovyetler Birliği'nden sonra olmakla birlikte 20. yüzyılın tipik sosyalizm deneyimidir. Nitekim 21. yüzyılda devam eden sosyalizmi kurma çabaları Sovyetler Birliği ve ona benzeyen Doğu Avrupa ülkelerinde değil, fakat Çin ve Çin'e benzeyen Vietnam, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Küba, Kamboçya ve Laos gibi Asya ülkelerde devam ediyor. Küba'da toplumsal ekonomik açıdan Asyalıdır. Sosyalizm göreli daha ileri ülkelerde değil, fakat daha geri ülkelerde tutunabildi. Hatta Çin örneğinde bugün dünyanın en büyük ekonomisi düzeyine ulaşmıştır. İnsanlık herkese parmak ısırtan başarılara sosyalist bir ülkede tanık oluyor. Sosyalizmin kuruluşu yolunda 1917 Ekim devrimiyle başlayan neredeyse 100 yıllık büyük pratiğin bilimsel sosyalist teoriye kazandırdığı zenginlik olağanüstüdür. Yaşanan deneyim yenilgiye uğramış değildir. Tam tersine insanlığa tarihte görülmemiş bir miras bırakmıştır. Ve en önemlisi Çin örneğinde bugün dünya ölçeğinde bir mucizeye imza atmıştır. Çin'in geri aşamalardaki sosyalizmi dünya içinde bir itici güç olmuştur. Çin ekonomisi kapitalizmin krizlerini aldırmadan görülmemiş hızdaki gelişmesini tempolu olarak sürdürüyor. Bu nedenlerle 1917 Ekim devriminden bugüne uzanan sosyalizmi kurma mücadelesi yalnız kapitalizme geri dönüş örnekleri içermiyor. İnsanlığın gelişmesine öncülük yapan büyük bir deneyimi ifade ediyor. 4.3 Mao Zedong'un sosyalizmde devrimi sürdürme pratiği ve teorisi. İşte Mao Zedong bütün bu birikimi en başta Sovyetler Birliği'ndeki geri dönüş sürecini ve Çin pratiğini tahlil ederek proletarya iktidarı altında devrimi sürdürme teorisini ortaya koydu. 1960'lı yıllar ortamında bilimsel sosyalist teori hayatla bağını Mao Zedong'un katkılarıyla kanıtladı. Mao Sovyetler Birliği'ndeki geri dönüş olgusunu ve Çin deneyimini değerlendirerek teorisi 19. yüzyılın yetersizliklerinden kurtardı. Mao'nun katkısı şöyle özetlenebilir. Sosyalizm proleter devrimiyle başlayan ve sınıfsız topluma kadar sürecek uzun bir tarihi dönemi kapsar. Bütün bu süreç boyunca üretim araçlarının toplumsal mülkiyeti esas olarak tamamlandıktan sonra da kapitalizme geri dönüş tehlikesi hala vardır. İki sınıf, iki yol, iki çizgi arasındaki çelişmeler devam eder. Başka deyişle proletarya ile burjuvazi, sosyalist yol ile kapitalist yol, bilimsel sosyalizm ile revizyonizm arasındaki mücadele sürer. Bir hukuki biçim olarak toplumsal mülkiyet geri dönüş tehlikesini bütünüyle bertaraf edemez. Üretim araçlarının mülkiyetinin toplumsallaştırılmasından sonra esas tehlike tasfiye edilen burjuvaziden değil, bizzat parti ve devlet aygıtı içinde yer alan mevki sahibi kapitalist yolculardan kaynaklanır. Sosyalizmi kurma sürecinin itici gücü sınıf mücadelesidir, emekçi kitlelerin girişimleridir, devrimdir. Mao'nun teorisinin kuşkusuz sosyalizmi kurma pratiğinden öncesine uzanan bir temeli bulunmaktadır. Mao yeni demokratik devrim pratiği ve teorisiyle emperyalizm çağında gelişmiş kapitalist ülkelerin Fransız devrimi örneğinden farklı olan demokratik devrim modelini ortaya koydu ve en önemlisi bir devrim pratiğinde sınayarak hayata geçirdi. Mao'nun sosyalizmin kuruluşuna ilişkin teorisi bu büyük deneyim üzerine kurulmuştur ve çağımızın tipik devrimlerini açıklamaktadır. Çağımızda demokratik devrimin ve sosyalist devrimin yaşam alanı ezilen dünyadır ve bugün gelişen dünyadır. 4.4 Emekçi demokrasisinde öncü kitle diyalektiği. Mao'nun sosyalizm döneminde devrimi sürdürme pratik ve teorisi, burjuva çoğulculuğunu merkez alan burjuva demokrasisinden köklü bir kokuşu temsil eder. Yeni bir emekçi demokrasisi geliştirir. Parti devrimin gereğidir. Varlık nedeni yönetmek değil, sınıfa hizmettir. Sosyalizmin güvencesi, emekçilerin iktidarı yaygınlığına ve derinliğine yeniden ve yeniden fethetmesidir. Parti bu çabanın önderi olabildiği sürece sosyalizm yolunda ilerleyebilir. Sosyalizmin kuruluşu için sıradan emekçi kitlelerin girişimlerini seferber etme ve onları öncülere dönüştürme görevini terk eden bir öncü, yozlaşma ve çürüme sürecine girerek burjuva yolcular sınıfını oluşturmaya başlar ve emekçiler üzerinde diktatörlük uygulamaya yönelir. Böyle bir öncünün denetlediği devlet mülkiyeti de artı değere bir azınlık sınıf tarafından el konulmasına temel oluşturan bir tür özel mülkiyete dönüşür. 16 Mayıs 1966 günü karargahı bombalayın çağrısıyla başlayan büyük proleter kültür devrimi, Mao'nun emekçi demokrasisine ilişkin teorisinin ilk önemli uygulaması oldu. Mao kültür devrimi pratiği içinde ve daha sonra sosyalizm döneminde fırtına halinde kitle mücadelelerinin gerekliliğini saptadı. Devlet ve parti içindeki burjuva yolcuların iktidarı bütünüyle ele geçirme girişimleri emekçi hareketiyle önlenebilirdi. Mao kültür devriminin başlamasının birinci yıl döneminde ileride böyle devrimler olacağını da belirtti. O devrimler emekçilerin iktidarı fiilen derinliğine ve genişliğine fethetmesidir. Kitleler de kendi eylemleri içinde geçmiş toplumun kültüründen arınacak ve devrimcileşecektir. 4.5 Hayatın Doğruladığı Teori. Mao'nun teorisi Sovyetler Birliği, Polonya, Doğu Almanya ve diğer Doğu Avrupa pratiklerinde doğrulandı. Bu ülkelerde üretim araçlarının kolektif mülkiyete dönüştürülmesi esas olarak tamamlanmıştı. Ama işte kapitalizme geri dönülmüştü. Geri dönüşü gerçekleştiren sınıf yıkılan burjuvazi değil, sosyalist devletin başındaki devlet ve parti yöneticileriydi. İktidardaki devlet burjuvazisinin bir kesiminin yukarıdan aşağı reformları sosyalizmi getirmiyordu ve getiremezdi de. Çünkü sosyalizm ancak emekçi sınıfların eliyle kurulabilirdi. Sosyalizme geri dönüş olayını yaşayan Doğu Almanya lideri Erich Honecker, karşı devrimin tamamlanmasından sonra Mao Zedong'un haklı çıktığını 10 Ekim 1991 günü Alman televizyonunda belirtti. Dipnot, Orhan Üst'ten aktaran, Doğu Perinçek, Stalin'den Gorbaçov'a sosyalist devrimi sürdürmek ve kapitalizme geri dönüş. Gözden geçirilmiş 4. basım kaynak yayınları İstanbul Şubat 2010 sayfa 21. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Gorbaçov'dan sonraki ikinci önderi Likaçev'de kapitalizmi partinin ve devletin tepesindeki kapitalizme geriş dönüşünü sınıfının getirdiğini İstanbul'daki uzun görüşmemizde bana bizzat söyledi. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin son politbürosunun tek devrimci üyesi Şeyi'nin, Rusya Komünist İşçi Partisi liderleri Tulkin ve Gunko, Gürcistan Komünist Partisi lideri Georgadze Pantaleimon ve birçok Sovyet komünisti Moskova'da yayımlanan kitabımdaki görüşlerin doğru olduğunu kaydettiler. Dipnot, Boris Gunko'nun Moskova'da yayımlanan Türkiye Mektupları başlıklı Rusça kitapçığı, 1996 yılında Moskova'ya yaptığımız ziyarette 1996 ve 2000 yıllarında 1. ve 2. Avrasya konferanslarında ve bu süreçte yaptığımız partiler arası görüşmelerde belirtilenler. En önemlisi Kore devriminin önderi Kim Il-sung, 1993 yılında Pyongyang'daki 4 saat süren görüşmemizde Çinli yoldaşların Sovyetler Birliği hakkındaki tahlilleri doğruydu diye belirtti. Mao'nun teorisi Sovyetler Birliği'ndeki gelişmeyle kanıtlanmıştır. Bu teori Sovyetler Birliği'ndeki çözülüşü açıklamaktadır. 1990 yılında Sovyetler Birliği'nde sosyalizmden geri dönüldüğünü herkes gördü. 10 yıllarca süren tartışma bitti. Fakat sorun yaşanan pratiği teori düzeyine yükseltmekti. Rusya'da kapitalizme geri dönülmesi ülkeyi kapitalizme götüren bir hakim sınıfın 1990'dan önce oluştuğunu kanıtladı. Gorbaçov ve Yeltsin 1917'de yıkılan burjuvazinin temsilcileri değillerdi. Komünist adını taşıyan partinin ve sosyalist adını taşıyan bir devletin başta gelen sorumlularıydılar. Üstelik çevrelerindeki parti ve devlet yöneticileri de onlarla birlikte kapitalizme geçişe önderlik ettiler. Her toplumsal sistem bir sınıf tarafından kurulur. Kapitalist sistemi burjuvazi kurar. Rusya'da 1991 yılında açıkça ilan edilen kapitalizmi de kapitalist sınıf getirdi. Ancak bu kapitalist sınıf feodalizme karşı mücadele sürecinde değil, sosyalizmin yozlaşması sürecinde doğmuş ve kapitalizme geri dönüş sürecinde gelişmişti. Devlet iktidarını elinde tuttuğu için üretim araçlarını da denetimi altına alan bu yeni tipte burjuvazi, Kruşçev'le birlikte adım adım emekçiler üzerinde diktatörlük kurmuş ve kapitalizmin inşasına girişmişti. Gorbaçov ve Yeltsinler işte 30 yıldan uzun zamandır iktidarı elinde tutan bu sınıfın liderleriydi. Devlet burjuvazisi daha önce oluştuğu ve iktidarı ele geçirdiği içindir ki 1990 yıllarına gelindiği zaman başında bulunduğu sistemin de adını koydu. yaşanan süreç Mao'nun 1960'larda açıkladığı tahlili ve tezleri de doğruladı. Bugünkü ÇKP yönetimi sosyalizmin kuruluşu sürecinde geri dönüş tehlikesini teorinin dışına sürmüş bulunuyor. Çin'deki araştırmalarda Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinde kapitalizme geri dönüş olayıyla ilgili olarak dramatik değişme türünden yüzeysel nitelemeler kullanılıyor. Sosyalizmin kuruluşu konusunda geri dönüş olgusuna hiç değinmeyen yüzlerce sayfalık kitaplar yazılıyor. Bir yandan da sürekli olarak gerçeği olgularda aramaktan söz ediliyor. Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinin kapitalizme geri dönüşleri 20. yüzyılın en önemli olgularındandır. Tarihsel olgulara sırt çevirerek sosyalizmin kuruluşu üzerine nasıl teori üretilebilir? Bunun cevabını ancak fizik ötesinde bulabiliriz. Bu kitaplardan Yang Fengchen'in Mao'nun İdeolojisi adlı kitabı Türkçe'de yayımlandı. Bakınız Yang Fengchen, Mao'nun İdeolojisi. Çeviren Mesut Akın, Deniz Kızılçeç. Kalkedon Yayınları, İstanbul, Ocak 2011. Çin'de sosyalizmi kurma konusundaki teorik çalışmaların ne kadar sığlaştığını görmek için bakılabilir. Koskoca Çin'de Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da kapitalizme geri dönüş olgusu üzerine bir çalışmaya bizim bildiğimiz kadarıyla rastlanamıyor. Çin'in araştırma ve bilim kuruluşları sosyalizmin en büyük tarihi sorunsalıyla ilgilenmiyor. 15. ayrımın sonu. Sayfa 203.